yorumunu yapmakta olduğumuz Habercilerin İşleri 7. bölüme geldik. Bu bölümün konusu Stefanos'un konuşması ve öldürülmesi. Bu bölümde Stefanos'un Yahudilerin yüksek kurulu önündeki savunmasını görüyoruz ki buna savunma demek aslında doğru değildir. Buna İsrail ulusu tarihinin ve Yahudilerin Tanrı'ya karşı gösterdikleri direnme ve ayaklanmaların bir tür özeti niteliğindedir. Stefanos yüksek kurulu İsa'nın katilleri olmakla suçluyor. Tabi bu durum onların acı nefretlerine tuz biber ekecek ve Stefanos sonunda taşlanarak öldürülecektir. Başkahin doğru mu bu diye sordu. Stefanos şöyle yanıtladı. Kardeşler, büyükler beni dinleyin. Yüceliğin Tanrısı atamız İbrahim'e daha o Harran'da yaşamadan önce Mezopotamya'da göründü. Habercilerin İşleri 7.1 ve 2. ayetler. Şimdi bu adamlar Stefanos'u suçluyorlardı. Şimdi ona bu suçlamaların doğru olup olmadığını soruyorlar. Vermiş olduğu yanıtta Stefanos hiç de kendisini haklı çıkarmaya çalışmadı. Gerçekten kendisine karşı öne sürülen suçlamalara hiç değinmedi bile. Stefanos onlara kardeşler diye sesleniyor. Onlar onun bedende kardeşleriydi. Daha yaşlılara da büyükler ya da babalar diye sesleniyor. Kendisi daha genç olduğundan onlara bu saygıyı gösteriyordu. Evet, işte bu genç adam inanlılar topluluğunda imanı uğrunda öldürülen ilk inanlı olacaktı. Bazen Hristiyan akımının başlarda aslında bir gençlik hareketi olduğu yolunda söylenen sözler duyarız. Bunun bir tür gençlik hareketi olduğunu söylemek tam olarak yanlış bir şey sayılmaz. Herkesten çok önemli bir yer tutan iki kişi yakında göreceğimiz gibi Stefanos ile Tarsuslu Saul idi. Bu iki kişi ilk imanlılar topluluğunun yapılanmasında çok emeği geçmiş kişilerdi. Her ikisi de seçkin birer delikanlıydı. Her ikisi de kutsal ruh tarafından donatılmış ve kullanılmış kişilerdi. Ama bu ikisinin bir arada bulundukları bir tek olayda bunlar birbirine düşmandılar. Çarmıh, Stefanos ile Tarsuslu Saul'un İsa ile beraber çarmıha gerilen haydutları birbirinden ayırdığı gibi gerçek anlamda ayırmıştı. Elçi Pavlos 1. Korintoslar 1.18'de hiç kimse kendini kandırmasın. Aranızdan biri içinde bulunduğumuz çağın ölçüleriyle bilgelik taslıyorsa akılsızlığı benimsesin ki bilge olabilsin dediği zaman neden söz ettiğini iyi biliyordu. Saul Stefanos'u gördüğünde onun gerçekten de çok aptal biri olduğunu düşünmüştü bu dönemlerde. Stefanos'un bu konuşması ustaca bir vuruştur. Stefanos, İsrail ulusunun tarihinin İbrahim peygamberle başladığını belirtiyor. Gerçekten de İsrail ulusunun tarihi İbrahim'le başlamıştır. Bunun için Yahudiler kendilerine İbrahim'den başka bir ata aramazlar. Bu aynı gerçeği Matta'da da görüyoruz. İsrail ulusuna yazılan Matta kitabı İsa Mesih'in soy kütüğünü İbrahim'e kadar geri giderek inceler. Eğer Adem'e kadar geri gitmek isterseniz o zaman Luka kitabına bakmanız gerekir. Stefanos imanlı bir adam olan İbrahim'le başlıyor. İbrahim bir iman adamıydı. Tanrı'ya iman eder. Onun sözünü dinlerdi. İman, değerli dostum, insanı daima itaate götürür. Stefanos konuşmasına İbrahim'in Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında bulunan Mezopotamya topraklarında yaşadığı günlerden söz ederek başlıyor. İbrahim'in ana yurdu orasıydı. Tanrı onu oradan çağırdı. Stefanos konuşmasını şöyle sürdürüyor Habercilerin İşleri 7. bölümde. Tanrı kendisine şöyle dedi. Yurdundan ve hısım akrabandan ayrıl, benim sana göstereceğim yere gel. Bundan sonra o Kildanilerin ülkesinden ayrılarak Harran'da yaşadı. Babasının ölümünden sonra Tanrı onu oradan bugün sizin yaşadığınız yere getirdi. Ama kendisine burada miras olarak bir karış yer bile vermedi. Oysa Tanrı orayı ona kendisinden sonra gelecek soyuna mülk olarak vereceğine söz vermişti. Ne var ki İbrahim bu dönemde çocuksuzdu. Tanrı İbrahim'i evinden ayrılmaya çağırdı. Çünkü ülkesinde putlara tapılıyordu. Stefanos burada İbrahim'in başından geçenleri anlatıyor. Bu ayetlerde İbrahim'in imanını görüyoruz. Tanrı ona bir çocuk ve bir ülke vaat etmişti. İbrahim bunların ikisine de sahip olmadığı halde Tanrı'ya iman etti. Sonra şöyle devam eder. Tanrı ona soyunun yabancı bir ülkede uyruksuz bir topluluk olarak yaşayacağını, 400 yıl süreyle köle edileceğini ve baskı göreceğini bildirdi. Tanrı şöyle dedi, onların kölelik ettiği ulusu ben yargılayacağım. Bundan sonra oradan çıkacaklar ve bana burada ruhsal hizmet sunacaklar. Bunun ardından Tanrı ona sünnet antlaşmasını verdi. Sonra İbrahim İshak'a baba oldu ve 8. gün onu sünnet etti. İshak Yakub'a, Yakup da 12 ataya aynı yolda davrandı. Haberciler İşleri 7-6-8 ayetler. Stefanos İbrahim'den sonra atalar dönemine geçiyor. Kıskançlık ve nefretle dolu oldukları için kardeşlerini Mısırlılara satan Yusuf'un ağabeylerinden söz ediyordu. Oysa bu olayda Tanrı onların tasarlarını devre dışı bırakmış, daha sonra da onları kıtlıktan kurtarmak için Yusuf peygamberi kullanmıştı. Burada gerçekten de kutsal ruhun eskantlaşma üzerinde yaptığı yorumla karşı karşıyayız. Bu açıdan bu bölüm oldukça önemli ve seçkin bölümlerden birisidir. Stefanos konuşmasına şöyle devam ediyor. Haberciler İşleri 7. bölüm 9-16. ayetlerde. Atalar Yusuf'u kıskanarak onu bir köle gibi Mısır ülkesine sattılar. Ama Tanrı onunla birlikteydi. Onu tüm acılarından kurtardı ve Mısır'ın kralı olan Firavun'un karşısında kayra ve bilgelikle donattı. Firavun onu Mısır ülkesine ve tüm krallık ailesine yönetici olarak atadı. Bu olaylardan sonra tüm Mısır'da ve Kenan bölgesinde kıtlık oldu. Yoğun bir acı başladı, öyle ki atalarımız yiyecek bulamaz oldular. Yakup Mısır'da buğday bulunduğunu duyunca ilkin atalarımızı oraya gönderdi. İkinci kez gidişlerinde Yusuf kendisini kardeşlerine açıkladı. Böylece Firavun Yusuf'un hangi soydan geldiğini anladı. Yusuf haber gönderip babası Yakup'la toplamı 75 kişi olan tüm hısım akrabasını çağırdı. Yakup Mısır'a indi. Kendisi de atalarımız da orada öldüler. Bedenleri Şekem'e götürülerek İbrahim'in Şekemli Hamor oğullarından para karşılığı satın almış olduğu mezara gömüldü. Şimdi Stefanos İsrail ulusu tarihinin bir başka dönemine geliyordu. Onlara Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını anımsatacaktı. Tanrı onları kurtarmak amacıyla Musa'yı kurtarıcı olarak görevlendirmişti. Stefanos onlara İsrail oğullarının başta Musa'yı izlemeyi reddettiklerini anımsattı. Gerçekten Musa'nın başı tüm yol boyunca hiç rahat değildi. Tanrı'nın İbrahim'e vurguladığı vaadin dönemi yaklaştığında Mısır'da halk gelişip çoğalmıştı. Ülkede başka bir kral egemenlik kurdu. Bu kralın Yusuf'tan haberi bile yoktu. Bu adam soyumuza karşı sinsi bir siyaset güttü. Atalarımıza acımasız davrandı. Çocuklarının kökünü kazımak amacıyla onları yavrularını kaldırıp atmaya zorladı. Musa bu dönemde doğdu. Tanrı'nın önünde çok güzel bir çocuktu. 3 ay babasının evinde kaldı. Kendisini kaldırıp attıklarında onu Firavun'un kızı aldı ve öz oğlu gibi yetiştirdi. Musa Mısırlıların bilgeliğine yaraşır bir eğitim gördü. Böylece gerek söz söylemede gerekse iş görmede güçlü birisi oldu. Haberciler İşleri 7-17-22 ayetler arası. Stefanos'un eklediği yorumlar bize Musa konusunda bir bilgi daha aktarıyor. Baskıda bulunan Firavun 2. Ramses idiyse de bu durumda bir sonraki defa Firavun olacak kişi Musa'ydı. Gerçekten de bir sonraki Firavun Musa olabilirdi. Çünkü Firavun'un kızı Musa'yı kendi oğlu gibi büyütmüştü. Bu Firavun'un hiç oğlu olmadığından kendisinden sonra tahta geçecek kişi pek tabii ki Musa olacaktır. Musa Mısırlıların bilgeliğinde büyümüştü. O dönemlerde Mısırlıların özellikle matematik, kimya, mühendislik, mimarlık ve astronomi konularında inanılmaz noktalara ilk defa onların ulaştıklarını biliyoruz. Mısırlılar bu alanlarda gerçekten de kayda değer ilerlemeler göstermiştir. Örneğin piramitlere bakın. Mezarlarda gördüğümüz ve yüzyıllardan bu yana dayanıklılığını sürdüren renklere bakın. Mısırlılar mumyalama konusunda uzmandılar. Güneşin yeryüzüne uzaklığını dahi hesaplamışlardı. Mısırlıların oldukça ilerlemiş bir kültür düzeyi vardı ve öyle bilgisiz ve cahil insanlar değildiler o dönemlerde. Firavun'un kızının oğlu olarak büyüyen Musa, o günün Mısır'ındaki tüm imkanlara sahipti. Mısırlıların tüm bilgeliğine yaraşır bir eğitim gören Musa, seçkin bir kişiydi. O günün dünyasının bütün bilgileri onu Tanrı halkına önderlik yapmaya hazırlayamamıştı. Bu nedenle Musa'nın çölde 40 yıl Rab tarafından eğitilmesi gerekti. Neden çölde? Tanrı halkını bu çölden geçirecekti. Bu nedenle de Musa'nın çöl yaşamının en ince noktalarını bilmesi gerekliydi. Bugün de insanların tüm bilgeliği onların Tanrı sözünü anlamalarında yeterli olamamaktadır. Neden? Çünkü doğal insan Tanrı ruhuna ilişkin şeyleri kavrayamaz. Bu şeyler ona akılsızca gelir ve bu kişi bu şeyleri bilemez. Çünkü bu tür şeyler ruhsal kapsamda anlaşılabilirler. Musa, Mısırlıların bilgeliğinde eğitim görmüş biri olduğu halde değerli dostum, Tanrı halkı olan İsrail oğullarını kurtarmaya henüz hazır değildi. Bu nedenle Mısır'da 40 yıl eğitim gördükten sonra Tanrı onu Mısır'dan çıkararak çöle koydu. Orada Tanrı ona çölün arka yakası konusunda bir uzmanlık diploması verdi ve onu bir kurtarıcı olması için hazırladı. Musa 40 yaşına gelince gidip kardeşleri İsrailoğullarını görme düşüncesi içine doğdu. Bunlardan birinin haksızlığa uğradığını görünce onu savunmaya koştu, canı yananın öcünü aldı, Mısırlıyı öldürdü. Tanrı'nın onun eliyle kurtardığını kardeşleri anlayacak sandı. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün dövüşmekte olan iki Yahudi'ye rastladı. Onları barışmaya çağırarak arkadaşlar dedi. Siz kardeştiniz, neden birbirinize karşı haksız davranıyorsunuz? Ama insan kardeşine karşı haksızlıkta bulunan şu sözlerle Musa'yı bir yana etti. Seni başımıza kim başkan ve yargıç atadı? Yoksa dün o Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Musa bu sözleri duyunca kaçtı ve Midyan bölgesinde uyruksuz birisi oldu. Orada iki oğul babası oldu. Aradan 40 yıl geçince çölde Sina Dağı yakınında bir çalılıkta Musa'ya alevin içerisinde bir melek göründü. Musa bu görmeyle karşılaşınca şaşakaldı. Daha yakından bakmak için yaklaşırken Rabbin sesini duydu diyor. Haberciler İşleri 7, 23-31 ayetler arasında. Burada değerli dostum Musa'nın kendi gözünde hoş görünen bir şey yapmak istediğini görüyoruz. Musa burada kardeşlerini kurtarmak istiyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Gerçekten Musa da bunu anlamadı. Musa hala gerçek anlamda hazır değildi. Bu nedenle Tanrı'nın onu eğitmek için çöle götürmesi gerekiyordu. Musa İsrail oğullarını tutsaklıktan kurtarmak istiyordu ama bu iş için kendisi henüz hazır değildi. Bu arada halk da onu önder olarak kabul etmeye hazır değildi. Onu kabul etmiyorlar. Ona karşı direniyorlardı. İşte Tanrı onu halkın kurtarıcısı olmaya şimdi çağırıyordu. Ben atalarının tanrısıyım. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı. Musa korkuyla sarsıldı ve bakmayı göze alamadı. Rab ona ayaklarındaki papuçları çıkar dedi. Çünkü durduğun yer kutsal topraktır. Halkımın Mısır'da karşılaştığı yoğun acıyı gördüm. Durumu gördüm. Onların iniltisini duydum ve onları kurtarmak için geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Tanrı Musa'ya ben onların inleyişini duydum dedi. Tanrı onların ihtiyacını görmüştür. Onları kurtarmasındaki neden buydu. Onun sizin ve benim için bir kurtarıcı sağlaması da bu aynı nedenledir. Yoksa bizim öyle mükemmel insanlar olduğumuzdan değil. Tanrı yukarıdan insanlara bakar değerli dostum. Şu aşağıdaki insanlar ne kadar da tatlı öyle. Gidip onları kurtarayım. bana karşı o kadar tatlı, o kadar nazik, o kadar sevgi dolu ve o kadar bağlılar ki demedi. Hayır, Tanrı aşağıya baktığı zaman bozuk ve kokuşmuş günahlılardan başka hiçbir şey görmedi. Kardeşim, her birimiz suçlarımız içerisinde kayıptık. O tüm sevimsizliğimize rağmen bizi sevdi. İşte bunun açıklaması budur. Musa'yı seni kim başkan ve yargıç atadı diyerek inkar ettiler. Çalılıkta kendisine görünen meleğin desteğiyle Tanrı onu başkan ve kurtarıcı olarak gönderdi, diyor Habercilerin İşleri 7.35'te. Herhalde İsrail ulusunun yaşamında meleklerin hizmetlerine verilen önemi fark etmişsinizdir. Meleklerin hizmetlerinin Yahudilerin tarihinde önemli bir yer tuttuğunu göreceksiniz. Şeriat meleklerin hizmetleri aracılığıyla verilmiştir. Evet, Tanrı ruhsal yasayı Musa'ya melekler aracılığıyla verdi. Noel zamanında melekler konusunda çok şeyler duyarız. Konuşan melekler kimlerdi? Ne amaçla konuşuyorlardı? Meleklerin İsrail halkına, Yusuf'a, Zekeriya'ya ve çobanlara vereceği haberler vardı. Tanrı bu kilise çağında melekler aracılığıyla haber göndermiyor. Hayır, Tanrı bugün bize, değerli dostum, sözü aracılığıyla, kutsal kitap aracılığıyla konuşuyor. Stefanos şimdi de çölde yaşanan tecrübelere değinecektir. Mısır ülkesinde ve Kızıldeniz'de göz kamaştırıcı işler ve belirtiler yaparak halkı oradan o çıkardı. 40 yıl boyunca çölde bu işleri sürdürdü. İsrailoğullarına şu sözleri söyleyen Musa'dır. Tanrı tıpkı beni yükselttiği gibi kendi kardeşleriniz arasından size bir peygamber yükseltecektir. Çölde toplananlar arasında bulunan kişidir bu. Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte olandır. Bizlere iletmek üzere dipdiri tanrısal sözleri ağırlayandır. Habercilerin İşleri 7, 36-38 ayetler arası. Burada geçen çölde toplananlar terimi aynı zamanda çöldeki kilise demektir ki bu eski antlaşmada da yeni antlaşmada olduğu gibi bir kilise bulunduğu anlamında değildir. Kilise ya da inanlılar topluluğu dediğimiz sözcük Yunanca'da eklesya sözcüğüdür ve çağrılanlar demektir. Bu küçük grup da bir kilisedir, yani çağrılanlardır. Bir açıdan çöldeki İsrail ulusu bir amaç için çağrılmış olan bir gruptur. Evet, İsrail ulusu Tanrı tarafından Mısır'dan bir amaç doğrultusunda çağrılmıştı. Atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler diyor. Tam tersine kendisini bir yana ettiler ve yüreklerinde Mısır'a geri döndüler, 39. ayet. İsrail ulusu Mısır'a fiziksel anlamda geri dönmedi. Ama yüreklerinde Mısır'a çok ama çok kereler döndüler. Bilindiği gibi Mısır dünyayı temsil etmektedir. Bunun gibi bugün de inanlılar olarak çok kez yüreğimiz dünyada değil midir? İnsanın parmağıyla daima bir başkasını gösterip o kişiyi işlediği günahlardan dolayı suçlaması çok kolaydır. Kendi kendimize sormamız gereken soru şudur. Aynı şeyi yapmayı ben de seviyor muyum? Bizim yüreğimiz nerededir? Evet, İsrail halkı yüreklerinde Mısır'a geri döndüler. Harun'a bizleri yöneltecek ilahiler yap dediler. Çünkü bizi Mısır ülkesinden çıkaran Musa'ya ne oldu bilmiyoruz, 40. ayet. Musa'nın başına neler geldiği onların umurunda bile değildi. Musa'ya neler olduğunu bilmek istemedikleri gibi onu zaten çoktan reddetmişlerdi. O günlerde danaya benzer yalancı bir tanrı yaptılar ve ona sunu sundular. Ellerinin yaptığı işten mutluluk duydular. Tanrı onlardan ayrıldı ve onları göklerin yıldızlarına hizmet sunmaya bıraktı. Peygamberler kitabında yazılı olduğu gibi, ey İsrail soyu, çölde 40 yıl boyunca bana kurbanlar ve sunular mı getirdiniz? Stefanos karşısındaki Yahudilere İsrail ulusunun daima asi olduğunu gösteriyordu. İsrail ulusu daha sonra putlara tapmaya başladı. Musa'dan daha sonra Yeşu'nun halka putlardan dönüp Tanrı'yı seçmeleri yönünde çağrıda bulunması işte bu nedenledir. Siz Moloh'un çadırını, ilah Refa'nın yıldızını tapınmak amacıyla yaptığınız benzetileri taşıdınız. Ben sizleri kaldırıp Babil'in ötesine götüreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Bu çadır Musa ile konuşanın verdiği yönerge uyarınca yapılıp Musa'nın gördüğü örneğe göre kurulmuştu. Bir kuşak sonra gelen atalarımız Yeşu ile birlikte uluslardan ülkeyi aldıklarında Tanrı bu ulusları atalarımızın önünden kovdu. Tanıklık çadırını beraberlerinde getirdiler. Çadır Davut'un günlerine de kaldı diyor 43-45 ayetler arasında. Burada geçen Yeşu adı İsa adıyla aynı addır. Yani İbranice'de İsa, Yeşu adıyla Grekçe'de Hisus, İsa adıyla anılır. Kurtarıcı demektir İsa adı. Davut Tanrı'nın önünde kayra buldu ve Yakup'un Tanrısına bir barınak kurması için izin istedi. Ama ona evi Süleyman yaptı. Ne var ki yüce olan elle yapılmış evlerde yaşamaz. Tıpkı peygamberin dediği gibi, gök benim tahtımdır, yeryüzü de ayaklarımın altında basamak. Siz benim için nasıl bir ev yapacaksınız diye buyuruyor Rab. Ya da benim rahatımı sağlayacak yer nerede? Bunların tümünü yaratan benim elim değil mi? Ey enseleri sertleşmiş, yürekleri kabuk tutmuş, kulakları duymaz olmuş insanlar. Siz her zaman kutsal ruha karşı direnirsiniz, tıpkı atalarınız gibi davranırsınız. Atalarınız hangi peygamberlere saldırmadılar ki? Doğru kişinin gelişini önceden bildirenlerin canına kıydılar. Sizler de şimdi onu ele verdiniz ve öldürdünüz. Ruhsal yasayı melekler aracılığıyla alan sizler onu tutmadınız. Habercilerin İşleri 7:46-53 ayetler arası. Görüldüğü gibi tapınak yapımı Davut'un düşüncesiydi. Ben bunun her ne kadar Süleyman tarafından yaptırılmışsa da daima Davut'un tapınağı olarak anılması gerektiğini düşünüyorum. Stefanos, o günün dinci yöneticilerini suçluyor. Bu adamlar fiziksel olarak sünnetliydiler ama yüreklerinde ve kulaklarında sünnetli değildiler. Buna göre onlar da tıpkı yıllar önceki ataları gibi Tanrı'yı dinlemeyeceklerdi. Bu çok büyük bir konuşmaydı. Stefanos onlara İsrail ulusunun Mısır'dan kurtarılışını anımsatmıştı. Tanrı Musa'yı kurtarıcı olarak atamış ama İsrailoğulları Musa'ya itaat etmeyi reddetmişlerdi. Çöl tecrübesi doruk noktasını altın bir buzağının yapımının oluşturduğu ve Tanrı'ya karşı bir dizi ayaklanmaların yaşandığı isyan olaylarıyla doluydu. Putperestlik belası bu topraklarda ortaya çıkmış ve daha sonra Babil sürgünlüğünde sonuçlanmıştı. Stefanos konuşmasını Yahudileri vaat edilen topraklara sokan Yeşu ile ve cennet yolunu açan İsa ile tamamlıyordu. Stefanos onları suçlayarak ruhsal yasanın onlara doğaüstü bir yolla meleklerin hizmeti aracılığıyla verildiğini ama onların bu yasalara uymadıklarını belirtti. Belki onlar İsa'nın doğumunun melekler tarafından duyurulduğunu biliyordu. Ama işte sonuçta bu adamlar İsa'yı ele verip öldürenlerdi. Stefanos değerli dostum, Mesih'e olan inancı nedeniyle öldürülen ilk Mesih inanlısıdır. Yine bu bölümün bu son kesiminde ilk defa olarak Tarsuslu Saul ile karşılaşıyoruz. Habercilerin İşleri 7:54-55'te şöyle diyor. Bu sözleri duyunca yürekleri kızgınlıkla doldu. Stefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Söylemiş olduğu bütün bu sözler nedeniyle Stefanos'a karşı korkunç bir nefretle doldular. Ama kutsal ruhla dolu olan Stefanos gözlerini dikkatle göğe doğrulttu. Tanrı'nın yüceliğini ve onun sağında duran İsa'yı gördü. Tanrı ruh olduğuna göre Tanrı'nın nasıl sağı solu olabilir? Tanrı'nın sağı terimiyle üstünlük ve saygınlık yeri kastedilmektedir. Tanrı İsa'ya onu yücelteceğine ve ona her adın üzerinde bir ad vereceğine söz vermişti. İsa Mesih yüceltilmiştir. O bugün Tanrı'nın sağındadır dostum. İbraniler 1:3'te şöyle okuyoruz. Günahların arıtılmasını noktaladıktan sonra yücelerde ululuğun sağında oturdu. Onun yani İsa Mesih'in Tanrı'nın sağına oturması onun kurtuluşumuzu eksiksiz olarak gerçekleştirdiğini belirtir. Şimdi İsa kendisine olan imanı nedeniyle öldürülecek olan ilk inanlıyı yanına almaya hazırlanıyordu. İşte görüyorum dedi Stefanos. Gökler açılmış, insanoğlu da Tanrı'nın sağında duruyor. Onlar yüksek sesle bağırarak kulaklarını tıkadılar ve hep birlikte ona saldırdılar. Stefanos'u kentin dışarısına sürükleyip taşa tuttular. Olaya tanık olanlar giysilerini çıkarıp Saul adlı bir gencin ayakları dibine koydular diyor Habercilerin İşleri 7 56-58 ayetlerde. Bu iki genç adam, yani Stefanos ile Tarsuslu Saul burada ilk defa, tek bir defa ve de son defa olmak üzere bir aradaydılar. Bu karşılaşmada birbirlerine düşman olan bu ikisi birbirine ters düşen yerlerde bulunuyorlardı. Saul o anda ne düşünüyordu acaba? Kuşkusuz Stefanos'un tutumu, davranışları onu etkilemiş olmalıydı. Stefanos'u taşa tuttuklarında o, "Ya Rab İsa, ruhumu al," diyerek dilekte bulundu. En sonunda diz çöküp yüksek sesle bağırdı, "Ya Rab, bu günahı onlara sayma." Bunu söyleyince uyudu diyor Habercilerin İşleri 7:59-60. Ayetlerde. Böylece Stefanos uykuya daldı. İsa onun bedenini ikinci gelişinde yanına alacağı zamana kadar beklesin diye uykuya yatırdı. Stefanos kendisini karşılamak için ayakta bekleyen İsa'nın huzuruna gitti. Stefanos ilk inanlılar topluluğunda Rabbin yanına öldürülerek giden ilk imanlıydı. Öte yandan o gün orada duran diğer genç adam her şeye sahip olduğunu sanan bir ferisiydi. Stefanos gökleri açılmış olarak gördüğünü söylediği zaman o genç başını yukarıya kaldırıp bakmıştı. Özlemle bakan tek kişi Saul'du ve herhalde şöyle diyordu. "Hiçbir şey görmüyorum, göremiyorum ama bir şeyler görmek isterdim. Yüreğim bomboş. Keşke ben de Stefanos'un sahip olduğu o şeye sahip olsaydım." Stefanos, Saul'a çok büyük bir tanıklıkta bulunmuştu. Göreceğimiz gibi bence Saul'u Rabisa'nın Şam yolunda görünmesini hazırlayan kişi Stefanos'tu. Bu da bizim yaşamımızın, tanıklığımızın değerli dostum ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.